Bugün 15 Temmuz 2016 sonrasının belki de en çok tartışılan ama bir türlü tam netleşmeyen bir konusuna, yani FETÖ'nün siyasi ayağı meselesine, Nazım Peker'in bir yazısı ışığında dalıyoruz.
Evet.
Elimizdeki kaynak, hani resmi anlatıda bazı boşluklar olduğunu söylüyor ve bayağı kafa kurcalayan sorular soruyor aslında. Bizim de bu derin dalıştaki amacımız, işte bu yazıdaki temel iddiaları ve o kritik soruları senin için biraz daha anlaşılır hale getirmek.
Kesinlikle. Bu yazı zaten 15 Temmuz'u şey olarak görüyor. Dini bir maske arkasında devlet içinde güçlenmeye çalışan bir yapının tehlikeli bir hamlesi olarak tanımlıyor. Ama daha çok işin bilinen yüzünün ardındaki bazı iddialara ve özellikle de yanıtsız kalan sorulara odaklanıyor. Yani tam kalbinde bu siyasi ayak meselesindeki belirsizlik var diyebiliriz.
Kaynak ilginç bir tespitle başlıyor aslında. Diyor ki, 15 Temmuz'dan sonra toplumun neredeyse her kesimine dokunan devasa bir tasfiye oldu.
Evet, evet.
Yani eğitimciler, askerler, hakimler, iş insanları, gazeteciler, hatta pazarcılar bile diyor bu süreçten etkilendi. Binlerce insan görevden alındı, yargılandı. Çok geniş bir operasyon yani. Ancak yazar, İşte bu büyük temizlikte iki alanın şaşırtıcı bir şekilde eksik kaldığını söylüyor. Diyanet ve siyaset. Ve burada çok temel, mantıksal bir soru soruyor aslında. Darbeye kalkışan bir yapı, yani eğer başarılı olsaydı, ülkenin en tepesindeki koltuklara kimleri getireceğini planlamaz mıydı?
Yani Cumhurbaşkanı kim olacaktı, bakanlar kim olacaktı, belki valiler? Aynen öyle. İşte yazar bunun pek akla yatkın olmadığını savunuyor. Kaynağın temel tezi aslında şu: bu kadar büyük, bu kadar kapsamlı bir operasyonun siyasi bir planlaması olmadan yapılamayacağı ve bu siyasi ayak meselesindeki belirsizlik olayın tam resmini görmemizi engelliyor diyor.
Peki, yazıda başka nelere dikkat çekiliyor? Mesela çelişkiler falan var mıydı?
Olmaz mı? Mesela eski AKP'li vekil Metin Metinler'in o dönem çok konuşulan kontrollü darbe iddiası.
Evet, hatırlıyorum onu. Yani girişimin bilindiği veya izin verildiği gibi bir iması vardı.
Aynen. Ya da mesela darbenin tüm yönleriyle araştırılması için verilen meclis önergesinin iktidar oylarıyla reddedilmesi. Kaynak bunları hani konunun üzerindeki sis perdesini daha da kalınlaştıran şeyler olarak görüyor. Daha da ilginci, Abdüllatif Şener'in dikkat çektiği ve kaynağın da aktardığı bir durum var. Bu da çok kafa karıştırıcı.
Neymiş o?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Marmaris'ten İstanbul'a getiren pilotun, sonra ona havada eşlik eden F-16 pilotunun, hatta koruma ekibindeki bazı polislerin daha sonra FETÖ bağlantısı şüphesiyle işlem görmesi.
Ciddi misin?
Evet. Ve Şener'in sorduğu, kaynağın da altını çizdiği o kritik soru şu: peki Erdoğan'ı öldürmek isteyen kimdi?
Vay be. Bu gerçekten de yani anlatıdaki önemli bir boşluğa işaret ediyor gibi duruyor.
Kesinlikle. Anlatıdaki tutarlılığı sorgulatıyor yani.
Evet, evet. Bir de kaynakta şey vurgulanıyordu, bir tezatlık durumu.
Evet, o da önemli. Geçmişte FETÖ liderini öven, onunla yakın olduğu bilinen bazı siyasetçiler görevlerine devam ederken, sırf Banka Asya'ya para yatırdığı diye belki de 3-5 kuruş, insanların KYK 50 işlerinden atılması, yani kanun hükmünde kararnameyle.
Evet, olağanüstü hal dönemi kararnameleriyle.
Aynen. Bu durumun yarattığı adalet algısı da sorgulanıyor tabii.
Doğru.
Hatta Şamil Tayyar'ın bir sözü hatırlatılıyor. 15 Temmuz'un HTS kayıtları çıksa, yani kim kimi aramış o telefon kayıtları, bugün makam sahibi olan pek çok insan perişan olur diyor.
Oo, bu da çok iddialı bir sözmüş.
Evet, oldukça. İşte yazar da diyor ki, en basit bir memur atamasında bile siyasi referanslar aranırken, bu kadar devasa bir kalkışmanın siyasi bir planı, bir ayağı olmaması mantık dışı.
Peki kaynak şuna değiniyor mu, hani belki de yeterli somut delil bulunamamıştır bu siyasi ayak konusunda, o yüzden mi bir belirsizlik var acaba?
Kaynak bu ihtimali doğrudan tartışmıyor ama yazının genel tonu sanki siyasi iradenin bu konunun üzerine yeterince gitmediği ya da gitmek istemediği yönünde bir izlenim uyandırıyor diyebiliriz. Hatta bu durumu açıklamak için halk arasındaki o meşhur söze başvuruyor: İzahı olmayanın mizahı olur.
Anladım. Yani mantıklı bir açıklama gelmeyince iş biraz kara mizaha dönüyor diyor.
Aynen öyle.
O zaman bu derin dalışımızın sonunda aklımızda kalan temel soru şu galiba:
Devletin hemen her kurumunda FETÖ bağlantılı olduğu iddia edilen kişiler için bu kadar kapsamlı operasyonlar yapılırken, iş neden siyasete ve Diyanet'e gelince bir netlik yok ya da en azından bu konudaki bulgular neden kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşılmıyor?
İşte bu durum, kaynağın da işaret ettiği gibi 15 Temmuz'un tam olarak anlaşılması, yani tüm faillerin ortaya çıkarılması ve gerçek bir hesaplaşmanın yapılabilmesi önündeki en büyük engellerden biri gibi duruyor. Siyasi ayağın bu muğlaklığı, olayın genel anlatına dair pek çok soruyu canlı tutuyor ve resmin bütününü görmeyi zorlaştırıyor gerçekten.
O zaman dinleyicimiz için de üzerinde biraz kafa yoracağı bir soru bırakalım. Bu yanıtsız kalan siyasi ayak meselesi ve kaynağın dikkat çektiği diğer çelişkiler, sence Türkiye'deki kurumlara, adalet sistemine ve siyasi süreçlere yönelik genel güven algısını nasıl etkiliyor olabilir?
Önemli bir soru bu, düşünmek için.
Nazım Peker'in yazısı da zaten laik demokrasi koruma vurgusu ve 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü anarak bitiyor.